Ayrım 11. Bütün masallar, bütün öyküler.
Yıldız Çocuk. Miss Margot Tennant'a.
Evvel zaman içinde iki yoksul oduncu kış mevsiminde soğuk mu soğuk bir gece vakti büyük bir çam ormanından geçerek evlerine dönüyorlardı. Yerler, ağaç dallarının üstü kalın bir kar örtüsüyle kaplıydı. Geçerlerken iki yanlarında ince dallar buzun etkisiyle çıtırdıyordu. Dağ şelalesine geldiklerinde havada kıpırtısız asılı olduğunu gördüler. Çünkü buz kralı öpmüştü onu. Hava o kadar soğuktu ki hayvanlarla kuşlar bile bu duruma bir mana veremiyordu. Hırrrr diye hıhırladı kurt, kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırmış, fundalıkların arasına topallayarak ilerlerken.
Feci bir hava, hükümet niye ilgilenmiyor bu konuyla?
Ciyik, ciyik, ciyik diye öttü yeşil keten kuşları.
Yaşlı toprak ana ölmüş, beyaz kefenine sarmışlar onu.
Toprak ana evlenecek, bu da onun gelinliği diye fısıldaştı kumrular. Minik pembe ayakları donmuştu ama duruma romantik açıdan bakmayı görev biliyorlardı.
Saçma diye homurdandı kurt. Söyledim ya size, hükümetin kabahati bu. Bana inanmazsanız yerim sizi.
Kurt tam anlamıyla pratik bir zekaya sahipti ve fikirlerini savunurken asla güçlük çekmezdi.
Benim fikrimi soracak olursanız dedi doğuştan filozof olan ağaç kakan, ben açıklamalarla zerre kadar ilgilenmem. Ortada bir durum varsa vardır ve şu anda da hava feci soğuk.
Havanın feci soğuk olduğu su götürmezdi. Yüksek kök nar ağacının içinde yaşayan küçük sincaplar ısınmak için birbirlerinin burdunu ovalıyor, ada tavşanları deliklerinde büzüşüp oturuyor, dışarıya bakmaya bile yeltenmiyorlardı. Görünüşe bakılırsa soğuktan bir tek koca puhu kuşları hoşlanıyordu. Tüyleri kırağıdan kas katı kesilmişti ama o daraldırmıyordu. İri sarı gözlerini devirip ormanın bir ucundan öbürüne birbirlerine sesleniyorlardı.
Puhu, puhu, puhu, puhu, hava ne kadar da güzel.
İki oduncu var güçleriyle parmaklarını hohlayarak kocaman demir ökçeli çizmeleriyle sıkışmış karların üstüne vura vura yılmadan ilerliyorlardı. Bir ara derin yumuşak bir kar birikintisine gömüldüler ve değirmenciler gibi beyaza bulanmış halde çıktılar. Bir ara donmuş bataklığın üstündeki katı cam gibi buzda kaydılar. Demet halinde bağlı odunlar yere düşüp saçıldı. Toplayıp tekrar bağlamak zorunda kaldılar. Bir arada yollarını kaybeder gibi olup müthiş bir korkuya kapıldılar. Çünkü karın kucağında uyuyanlara karşı acımasız olduğunu biliyorlardı. Ama bütün seyyahları koruyan hamiyetli Aziz Martin'e güvenip geldikleri yoldan geri dönerek dikkatle ilerlediler ve nihayet ormanın sınırına vardılar. Ta uzakta altlarındaki vadinin dibinde oturdukları köyün ışıklarını gördüler. Kurtulduklarına o kadar sevindiler ki yüksek sesle kahkahalar attılar. Toprak ana gümüşten, ay da altından bir çiçek gibi göründü gözlerine. Ama biraz güldükten sonra yoksulluklarını hatırlayıp hüzünlendiler. Biri, niye böyle sevindik sanki? Oysa hayat zenginlere göre, bizim gibilere göre değil. Ormanda soğuktan ölseydik ya da vahşi bir hayvan üstümüze atlayıp bizi öldürseydi, daha iyi olurdu dedi.
Doğru söylüyorsun diye cevap verdi arkadaşı. Kimine bol keseden verilmiş, kimine ise azıcık. Bu dünyada adalet yok. Bir tek dertler eşit paylaştırılmış.
Ama onlar böyle sefaletlerine ağlaşırken garip bir şey oldu. Gökyüzünden çok parlak, çok güzel bir yıldız düştü. Diğer yıldızların arasından geçerek göğün kenarından aşağı kaydı. Oduncular hayretler içinde onu seyrediyorlardı. Yıldız bir taş atımı uzaklıktaki küçük ağılın yakınına, söğütlüğün arkasına düşmüş gibi geldi onlara.
''Şu işe bak, altından bir çömlek. Kim bulursa onun olur.'' diye haykırdılar ve hevesle koşmaya başladılar.
Oduncular'dan biri arkadaşından daha hızlı koşup onu geçti. Söğütleri yararak ilerledi ve öteki tarafa geçti. İşte gerçekten de beyaz karın üstünde altın bir nesne vardı. Aceleyle yaklaşıp eğildi, elledi. Yaldızlı kumaştan bir pelerindi. Üstünde garip yıldız desenleri vardı ve kat kat sarılmıştı. Oduncu arkadaşına seslenip gökten düşen hazineyi bulduğunu haber verdi. Arkadaşı da gelince karın üstüne oturup altınları paylaşmak üzere pelerinin katlarını açtılar.
Heyhat, içinde ne altın vardı ne gümüş, ne de başka bir hazine. Sadece uyuyan bir bebek vardı.
Biri ötekine dedi ki, umudumuz pek acı sonuçlandı, talihimiz yokmuş.
Bir bebeğin insana ne faydası olabilir? Onu burada bırakıp yolumuza gidelim. Biz yoksul adamlarız. Kendi çocuklarımız var. Onların ekmeğini başkasına veremeyiz.
Av arkadaşı şöyle cevap verdi. Olmaz, bebeği karda ölüme terk etmek kötülük olur. Ben de senin kadar yoksulum. Evde besleyecek boğaz çok, tencere boş. Ama yine de onu evime götüreceğim. Karım bakar bebeğe.
Bebeği usulca yerden alıp keskin soğuktan korumak için pelerine iyice sardı ve yamaçtan aşağı köye doğru inmeye başladı. Arkadaşı onun bu aptallığına, yufka yürekliliğine çok şaşırmıştı. Köye geldiklerinde arkadaşı, "Bebeği sen aldığına göre pelerini bana ver, bulduğumuzu paylaşmış olalım." dedi. Ama o, "Hayır," dedi, "bu pelerin ne benim ne de senin, bebeğin pelerini o." Sonra da "yolun açık olsun" deyip kendi evine gitti ve kapıyı çaldı. Karısı kapıyı açıp kocasının sağ salim eve döndüğünü görünce kollarını boynuna dolayıp öptü. Sırtındaki odunları aldı, çizmesindeki karları temizledi ve içeri girmesini söyledi. Ama kocası, "Ormanda bir şey buldum, bakasın diye sana getirdim," diyerek eşikte durmaya devam etti. "Nedir o?" diye haykırdı kadın. "Göstersene, ev tam takır, çok şeye ihtiyacımız var." Adam pelerini açıp uyuyan bebeği karısına gösterdi. "Eyvah!" diye mırıldandı karısı. "Be adam, bizim kendi çocuklarımız yok mu ki ocağın başında otursun diye bir de kimsesiz çocuk getiriyorsun? Ya uğursuzluk getirirse bize? Hem nasıl bakacağız buna?" Kocasına öfkeyle baktı. "Ama bu bir yıldız çocuk," diye cevap verdi oduncu. Sonra da onu ne tuhaf bir şekilde bulduklarını anlattı. Ama karısı sakinleşeceğine onunla alay etti. Hiddetle haykırdı. "Kendi çocuklarımızın ekmeği yokken başkasının çocuğunu mu besleyeceğiz? Bizi düşünen mi var? Bizi besleyen mi var?"
"Serçeleri bile düşünen, besleyen Tanrı var," diye cevap verdi oduncu.
"Serçeler kış mevsiminde açlıktan ölmüyor mu?" dedi karısı. "Şimdi kış değil mi?"
Adam ne bir cevap verdi ne de eşikten kıpırdadı. Ormandan esen dondurucu rüzgar açık kapıdan içeri girdi. Kadın tir tir titreyerek konuştu.
"Kapıyı kapasana, evin içine buz gibi rüzgar giriyor, üşüyorum."
"Katı bir yüreğin olduğu evde daima soğuk rüzgarlar esmez mi?" dedi adam. Karısı cevap vermeyip ateşe yaklaştı. Bir süre sonra dönüp kocasına baktı, gözleri yaşardı. Oduncu hemen içeri girip bebeği karısının kucağına verdi. Kadın bebeği öpüp en küçük çocuğunun yattığı küçük yatağa yatırdı. Ertesi gün oduncu tuhaf yaldızlı pelerini alıp büyük bir sandığa yerleştirdi. Karısı da bebeğin boynundaki kehribar kolyeyi çıkarıp aynı sandığa koydu. Yıldız çocuk odunculu çocuklarıyla birlikte büyüdü. Onlarla aynı sofraya oturup onlarla oynadı. Her geçen yıl biraz daha güzelleşiyordu. Köylüler şaşırıp kalıyorlardı. Kendileri esmer siyah saçlıydı. Oysa yıldız çocuk fil dişi kadar beyaz tendi ve narindi. Kıvırcık saçları sarı nergisleri hatırlatıyordu. Dudakları kırmızı çiçeklere, gözleri duru bir suyun kenarında biten menekşelere, vücudu hiç biçilmeyen bir tarladaki zerrinlere benziyordu. Ne var ki güzelliği onun için zararlıydı. Yıldız çocuk kibirli, zalim ve bencil oldu. Oduncunun çocuklarıyla köyün diğer çocuklarını hakir görüyor, onların aşağı tabakadan, kendisininse bir yıldızdan doğduğu için asil olduğunu söylüyordu. Kendisini onların efendisi, onları da kul ilan etti. Yoksullara, kör, sakat veya hasta kimselere hiç acımıyor, taş atıp yolda peşlerinden kovalıyor, ekmeklerini başka yerde dilenmelerini söylüyordu. Kanun kaçaklarından başka hiç kimse sadaka istemeye ikinci kez köye gelmiyordu. Güzelliğe aşıktı. Hasta, çirkin insanlarla alay ediyordu. Kendine aşıktı. Yaz mevsiminin rüzgarsız günlerinde rahibin meyve bahçesindeki kuyunun yanına uzanır, mucize saydığı çehresine bakar ve keyfinden kahkahalar atardı. Oduncuyla karısı onu sık sık azarlar, "Biz sana senin kimsesizlere, yardım edecek yakını olmayanlara davrandığın gibi davranmadık. Acınacak durumda olanlara karşı niye bu kadar zalimsin?" derlerdi. Yaşlı rahip sık sık yıldız çocuğu çağırtıp ona canlıları sevmeyi öğretmeye çalışırdı. "Sinekler senin kardeşindir," derdi. "Onları incitme. Ormanda gezinen yabani kuşların özgürlüğü var. Kendi zevkin için tuzağa düşürme onları. Kör kelerleri, köstebekleri yaratan da Tanrı'dır. Her birinin dünyada bir yeri vardır. Sen Tanrı'nın alemine acıyı nasıl sokarsın? Tarladaki inekler bile Tanrı'ya hamd eder." Ama yıldız çocuk bütün bu sözlere aldırmayıp somurtur, dudak büker, sonra da arkadaşlarının yanına gidip onlara hükmederdi. Arkadaşları da güzel ve çevik olduğu için, dans edip kaval çalabildiği için onu izlerlerdi. Yıldız çocuk onları nereye götürse gider, yıldız çocuk ne yapmalarını emretse yaparlardı.
Yıldız çocuk köstebeklerin donuk gözlerini sivri bir kamışla deldiğinde güler, cüzzamlara taş attığında yine gülerlerdi. Onlara her konuda hükmederdi. Giderek öteki çocuklar da yıldız çocuk gibi katı yürekli oldular. Günün birinde köye yoksul bir dilenci kadın uğradı. Giysileri yırtık paramparçaydı. Ayakları taşlı yollarda yürümekten kanıyordu. Feci bir haldeydi. Çok yorgundu. Dinlenmek için bir kestane ağacının altına oturdu. Ama yıldız çocuk onu görünce arkadaşlarına seslendi. ''Bakın şu güzel yeşil yapraklı ağacın altında iğrenç bir dilenci kadın oturuyor. Gelin kovalım onu buradan. Hem çirkin hem de sevimsiz.'' Yıldız çocuk dilenci kadına yaklaşıp taş attı, alay etti onunla. Kadın korkuyla ona bakıyor, gözlerini ondan ayırmıyordu. Yakındaki bir samanlıkta odun kesmekte olan oduncu, yıldız çocuğun ne yaptığını görünce koşup geldi, onu azarladı. ''Sen ne kadar katı yüreklisin, merhamet nedir bilmiyorsun. Bu zavallı kadın sana ne kötülük etti ki ona böyle davranıyorsun?'' dedi. Yıldız çocuk öfkesinden kıpkırmızı kesilerek ayağını yere vurdu. ''Sen kim oluyorsun da benim yaptıklarımı sorguluyorsun?'' dedi. ''Ben senin oğlun değilim. Bana emir veremezsin.'' ''Doğru söylüyorsun.'' diye cevap verdi oduncu. ''Ama ben seni ormanda bulduğum zaman sana merhamet etmiştim.'' Dilenci kadın bu sözleri duyunca bir çığlık atıp bayıldı. Oduncu onu evine kadar taşıdı. Karısı da ilgilendi. Kadın ayıldığında önüne et ve içecek koydular. Rahat etmesini söylediler. Ama kadın hiçbir şey yiyip içmedi. Oduncuya sordu. ''O çocuğu ormanda bulduğunu söyledin değil mi? Bundan tam 10 yıl önceydi değil mi?'' Oduncu cevap verdi. ''Evet, onu ormanda buldum. Bundan tam 10 yıl önceydi.'' ''Peki onun yanında bir işaret bulmadı mı?'' diye haykırdı kadın. ''Boynunda kehribar bir kolye yok muydu? Üstü yıldızlarla işlenmiş yaldızlı kumaştan bir pelerine sarılı değil miydi?'' ''Evet,'' dedi oduncu. ''Aynen dediğin gibiydi.'' Sonra da pelerinle kehribar kolyeyi sandıktan çıkarıp gösterdi. Dilenci kadın bu gördükleri karşısında sevinç gözyaşları dökerek, ''O benim ormanda kaybettiğim küçük oğlum.'' dedi. ''Yalvarırım hemen çağırtın onu buraya. Oğlumu bulmak için dünyayı bir baştan bir başa dolaştım.'' Bunun üzerine oduncuyla karısı dışarı çıkıp yıldız çocuğu çağırdılar. ''Eve gir, orada seni bekleyen anneni bulacaksın.'' dediler. Yıldız çocuk şaşkınlık ve sevinçle içeri koştu. Ama içeride bekleyen kadını görünce alaylı alaylı güldü. ''Hani nerede annem? Ben burada bu pespaye dilenci kadından başka kimse görmüyorum.'' dedi. ''Kadın, ben senin annedim.'' dedi. ''Sen delirmişsin.'' diye öfkeyle haykırdı yıldız çocuk. ''Ben senin oğlun filan değilim. Sen dilencisin, çirkinsin, paçavralar içindesin. Çek git buradan. O iğrenç yüzünü bir daha görmek istemiyorum.'' ''İnan bana, sen benim ormanda doğurduğum küçük oğlumsun.'' diye haykırdı kadın ve dizüstü çöküp kollarını çocuğa uzattı. ''Hırsızlar seni çalıp ölüme terk ettiler.'' diye mırıldandı. ''Ama ben seni görünce tanıdım. İşaretlerini, yaldızlı kumaştan pelerinle kehribar kolyeyi de tanıdım. Yalvarırım gel benimle. Seni bulmak için bütün dünyayı dolaştım. Gel benimle evladım. Senin sevgine ihtiyacım var.'' Ama yıldız çocuk yerinden kıpırdamayıp kalbini kadına kapattı. Dilenci kadının acı acı ağlaması dışında hiçbir ses duyulmuyordu. Sonunda yıldız çocuk konuştu. Sesi soğuk ve sertti. ''Gerçekten annemsen eğer,'' dedi, ''benden uzak dursaydın, buraya gelip beni utanca boğmasaydın daha iyi olurdu. Ben kendimi senin dediğin gibi bir dilencinin değil, bir yıldızın doğurduğunu zannediyordum. Hadi git burada, bir daha seni görmek istemiyorum.'' ''Ah oğlum,'' diye haykırdı kadın, ''gitmeden önce beni öpmeyecek misin? Seni buluncaya kadar ne acılar çektim.'' ''Hayır,'' dedi yıldız çocuk, ''o kadar çirkinsin ki seni öpeceğime bir engereyi veya kurbağayı öpmeyi tercih ederim.'' Bunun üzerine kadın kalkıp ağlaya ağlaya ormanın yolunu tuttu. Yıldız çocuk onun gittiğini görünce sevindi ve oyun oynamak üzere koşarak arkadaşlarının yanına döndü. Ama arkadaşları onu görünce onunla alay ettiler. ''Aa, sen kurbağa kadar çirkin, engerek kadar iğrenç olmuşsun.'' dediler. ''Hemen git buradan, bizimle oyun oynayamazsın.'' deyip bahçeden dışarı attılar. Yıldız çocuk kaşlarını çatıp kendi kendine, ''Ne diyor bunlar? Kuyuya gidip bakayım da bana ne kadar güzel olduğumu söylesin.'' dedi. Kuyuya gidip baktı ki ne görsün, yüzü kurbağa yüzü, vücudu da engerek gibi pul puldu. Kendini çimenlerin üstüne atıp ağladı. ''Günah işlediğim için geldi bunlar başıma,'' dedi kendi kendine. ''Çünkü annemi inkar ettim, kovdum, hor gördüm, zulmettim ona. Gidip onun peşine düşeceğim, dünyanın her yerinde arayacağım onu, mutlaka bulacağım.'' O sırada oduncunun küçük kızı yıldız çocuğun yanına geldi. Elini omuzuna koyup, ''Güzelliğini kaybettinse ne olmuş? Bizim yanımızda kal, ben seninle alay etmem.'' dedi. Ama yıldız çocuk hayır dedi. Ben anneme zulmettim. Ceza olarak geldi bu felaket başıma. Bu yüzden de buradan ayrılıp annemi buluncaya kadar dünyanın her yerini dolaşmam, bulunca ondan af dilemem lazım. Sonra da ormana koşup annesine seslendi. Ama bir cevap alamadı. Gün boyunca seslendi. Güneş battığında uyumak üzere bir yaprak yığınının üzerine uzandı. Kuşlar, hayvanlar zalimliğini hatırlayıp ondan kaçtı. Kendisini seyreden bir kurbağayla ağır ağır geçip giden engereyi saymazsak yapayalnızdı. Sabah olunca kalktı. Ağaçlardan birkaç acı çitlenbik koparıp yedi ve ağlaya ağlaya koca ormanda yola koyuldu. Her karşılaştığına annesini görüp görmediğini soruyordu. ''Köstebeğe sen toprağın altına girebiliyorsun. Söyle bana annem orada mı?'' dedi. Köstebek cevap verdi. ''Sen benim gözlerimi kör ettin. Nereden bileyim?'' Keten kuşuna, sen ulu ağaçların tepesinde uçar bütün dünyayı görebilirsin. Söyle bana annemi görüyor musun dedi. Keten kuşu cevap verdi. Sen keyfin istedi diye kanatlarımı kırptın, nasıl uçayım? Kökler ağacının içinde tek başına yaşayıp yalnızlık çeken küçük sincaba, annem nerede diye sordu. Sincap cevap verdi. Sen benim ailemi öldürdün, kendi aileni de mi öldürmeye niyetlisin? Yıldız çocuk ağlayarak başını önüne eğdi. Tanrı'nın yaratıklarından af diledi ve ormanda yürüyerek dilenci kadını aramaya devam etti. Üçüncü gün ormanın öbür tarafına ulaştı ve ovaya indi. Köylere uğradığında çocuklar onunla alay edip taş atıyor, köylüler o iğrençliğiyle istiflenmiş mısırları küflendirir diye ahırlarda yatmasına bile izin vermiyor, işçiler kovuyordu, kimse acımıyordu ona. Gittiği hiçbir yerde annesi olan dilenci kadının izini bulamıyordu. 3 yıl boyunca dünyanın dört bir yanını dolaştı. Zaman zaman yolda yürürken onu ileride görür gibi oluyor, sesleniyor, sivri taşlar ayaklarını kanatıncaya kadar peşinden koşuyordu. Ama bir türlü ona yetişemiyordu. Yol kenarında oturanlar her defasında onu veya ona benzer birini gördüklerini inkar ediyor, kederini alaya alıyorlardı. 3 yıl boyunca dünyayı dolaştı. Bu dünyada onun için ne sevgi vardı, ne iyilik, ne de merhamet. Ama gururlu günlerinde kendisi için yarattığı dünya tıpatıp buydu. Bir akşam vakti nehir kenarında surlarla çevrili bir kentin kapısına vardı. Yorgundu, ayakları ağrıyordu ama girmeye yeltendi. Fakat kapıda nöbet tutan askerler teberlerini uzatıp girişi kapadılar ve sertçe sordular. ''Kentte ne işin var?'' ''Annemi arıyorum.'' diye cevap verdi. ''Yalvarırım size, girmeme izin verin. Annem bu kentte olabilir.'' Ama askerler onunla alay etti. Biri siyah sakalını salladı, kalkanını indirip haykırdı. ''Doğrusu annen seni görünce yüzü gülmeyecek. Çünkü bataklıktaki kurbağadan, çayırda sürünen engerekten daha çirkinsin. Hadi git, hadi git. Annem bu kentte oturmuyor.'' Elinde sarı sancak tutan başka bir asker, ''Annen kim, niçin arıyorsun onu?'' diye sordu. Yıldız çocuk cevap verdi. ''Annem de tıpkı benim gibi bir dilenci. Ben ona kötü davrandım. Yalvarırım size geçmeme izin verin ki bu kente uğramışsa onu bulup af dileyeyim.'' Ama askerler izin vermeyip yıldız çocuğu mızraklarıyla dürttüler. Yıldız çocuk ağlayarak döndüğünde zırhı altın çiçek kakmalı, miğferinde kanatlı bir aslan yatan biri gelip kente girmek isteyenin kim olduğunu sordu. ''Onlar da dilenciydi. Annesi de dilenciymiş. Kovduk onu.'' dediler. ''Durun.'' diye haykırdı adam gülerek. ''Şu çirkin şeyi köle olarak satalım. Fiyatı da bir çanak tatlı şarabın fiyatı olsun.'' Oradan geçmekte olan fesat suratlı bir ihtiyar seslendi. ''Dediğiniz fiyatı alırım onu.'' Fiyatını ödeyip yıldız çocuğun elinden tutarak kente soktu. Birçok sokaktan geçtikten sonra önü nar ağacıyla örtülü bir duvarda küçük bir kapıya geldiler. İhtiyar oyma jaspdan bir yüzükle kapıya dokununca kapı açıldı. Pirinçten yapılmış 5 basamak inip siyah gelinciklerle ve pişmiş gilden yeşil testilerle dolu bir bahçeye çıktılar. İhtiyar sarığından desenli ipek bir mendil çıkarıp yıldız çocuğun gözlerini bağladı ve önü sıra itti. Gözündeki mendil çözüldüğünde yıldız çocuk kendini boynuzdan bir fenerle aydınlatılan bir zindanda buldu. İhtiyar yıldız çocuğun önüne tahta tabakta bir parça küflü ekmek koyup ''Ye!'' acı suyla dolu bir kupa koyup ''İç!'' dedi. Yıldız çocuk ekmeği yiyip suyu içtikten sonra ihtiyar dışarı çıkıp kapıyı arkasından kilitledi ve demir zincirle bağladı. Ertesi gün sanatını Nil mezarlarında yaşayan bir ustadan öğrenmiş olan ve Libya'nın en hünerli sihirbazı kabul edilen ihtiyar içeri girip kaşlarını çatarak yıldız çocuğa baktı ve konuştu. Bu gavur kentinin kapısına yakın bir ormanda 3 altın sikke var. Biri beyaz altından, biri sarı altından, üçüncüsü de kırmızı altından. Bugün gidip beyaz altından sikkeyi getireceksin bana. Getirmezsen sana 100 kırbaç vuracağım. Çabuk yola koyul. Güneş batarken bahçe kapısında seni bekleyeceğim. Beyaz altını getirmeye bak, yoksa başın belaya girer. Çünkü sen benim kölemsin. Bir çanak tatlı şarap fiyatına satın aldım seni. Sonra da desenli ipek mendille yıldız çocuğun gözlerini bağladı ve onu önce evin içinden, sonra gelincik bahçesinden geçirip 5 pirinç basamaktan yukarı çıkardı. Yüzüğüyle küçük kapıyı açıp sokağa bıraktı. Yıldız çocuk kentin kapısından çıkıp sihirbazın sözünü ettiği ormana gitti. Orman dışarıdan bakınca öten kuşlarla, hoş kokulu çiçeklerle dolu çok güzel bir orman gibi görünüyordu. Yıldız çocuk sevinçle ormana daldı ama güzelliğinin bir faydasını göremedi. Çünkü ne tarafa gitse yerden sert fundalar, dikenler fışkırıp etrafını sarıyor, feci ısırganlar her yanını dalıyor, deve dikenleri hançerleriyle onu delik deşik ediyordu. Yıldız çocuk sefil bir haldeydi. Sihirbazın söylediği beyaz altından sikkeyi sabahtan öğleye, öğlenden akşama kadar aradı ama hiçbir yerde bulamadı. Güneş batarken eve dönmek üzere yola koyuldu. Kendisini bekleyen akıbeti bildiği için acı acı ağlıyordu. Ama ormanın kıyısına vardığında sık bir çalılığın içinden acıyla inleyen birinin çığlıklarını duydu. Kendi derdini unutup geri dönerek çalılığa koştu ve bir avcının kurduğu kapana kısılmış küçük bir tavşan gördü. Yıldız çocuk tavşanı acıyıp kapandan kurtardı. "Ben köleyim ama seni özgürlüğüne kavuşturabilirim," dedi. Tavşan, "Gerçekten de beni özgürlüğüme kavuşturdun," dedi. "Buna karşılık ne verebilirim sana?" Yıldız çocuk, "Beyaz altından bir sikke arıyorum," dedi. "Hiçbir yerde bulamadım. O sikkeyi efendime götürmezsen beni dövecek."
"Benimle gel," dedi tavşan. "Sikkenin olduğu yere götüreyim seni. Nerede ve niçin saklı olduğunu biliyorum."
Yıldız çocuk tavşanın peşine düştü. Ulu bir meşenin kovuğunda aradığı beyaz altından sikkeyi buldu. Sevinç içinde alıp tavşana, "Benim sana yardımıma sen 100 katıyla cevap verdin. İyiliğime 100 katıyla karşılık verdin," dedi. Tavşan, "Hayır, sen bana nasıl davrandıysan ben de sana öyle davrandım," deyip süratle uzaklaştı. Yıldız çocuk da kente yöneldi. Kentin kapısında bir cüzzamlı oturmaktaydı. Yüzü gri ketenden bir kukuletayla örtülüydü ve göz deliklerinde gözleri kor gibi parlıyordu. Yıldız çocuğu görünce elindeki tahta çanağı vurup çıngırağını sallayarak seslendi.
"Bana para ver, yoksa açlıktan öleceğim. Beni kentten dışarı attılar, kimse bana acımıyor," dedi. "Tüh," dedi yıldız çocuk, "cüzdanımda bir tek sikke var. Onu da efendime götürmezsem beni dövecek. Çünkü ben onun kölesiyim."
Ama cüzzamlı yalvarıp yakardı. Sonunda yıldız çocuk ona acıdı ve beyaz altından sikkeyi verdi. Sihirbazın evine vardığında sihirbaz kapıyı açtı, onu içeri aldı ve sordu.
"Beyaz altından sikkeyi getirdin mi?"
Yıldız çocuk cevap verdi. "Getirmedim." Bunun üzerine sihirbaz yıldız çocuğun üstüne çıllanıp dövdü. Önüne boş bir tahta çanak koyup ye, boş bir kupa koyup iç dedi ve tekrar zindana kapattı. Ertesi gün sihirbaz gelip, "Bugün bana sarı altından sikkeyi getirmezsen kölem olmaya devam edeceksin ve 300 kırbaç yiyeceksin," dedi. Yıldız çocuk ormana gidip bütün gün sarı altından sikkeyi aradı ama hiçbir yerde bulamadı. Güneş batarken oturup ağlamaya başladı. Ağlarken kapandan kurtardığı küçük tavşan yanına geldi. "Niye ağlıyorsun, ormanda ne arıyorsun?" diye sordu tavşan. Yıldız çocuk cevap verdi. "Ormanda saklı sarı altından bir sikke arıyorum. Bulamazsam efendim beni dövecek ve kölesi olmaya devam edeceğim."
"Beni takip et," diye haykırdı tavşan ve ağaçların arasında koşmaya başladı.
Ufak bir göle geldiğinde durdu. Gölcüğün dibinde sarı altından sikke duruyordu.
"Sana nasıl teşekkür edeceğim?" dedi yıldız çocuk. "Baksana ikinci kez imdadıma yetiştin."
"Ama önce sen bana acımıştın," dedi tavşan ve süratle kaçıp gitti.
Yıldız çocuk sarı altından sikkeyi alıp cüzdanına koydu ve oyalanmadan kente döndü. Ama cüzdanlı onun geldiğini görünce koşarak yoluna çıktı. Önünde diz çöküp yalvardı.
"Bana para ver, yoksa açlıktan öleceğim."
Yıldız çocuk cevap verdi. "Cüzdanımda tek bir sarı altından sikke var. Onu efendime götürmezsem beni dövecek. Kölesi olmaya devam edeceğim." Ama cüzdanlı ısrarla yalvarıp yakardı. Yıldız çocuk da haline acıyıp sarı altından sikkeyi ona verdi. Sihirbazın evine vardığında sihirbaz kapıyı açıp onu içeri aldı ve sordu.
"Sarı altından sikkeyi getirdin mi?"
"Getirmedim," dedi yıldız çocuk. Bunun üzerine sihirbaz üstüne çullanıp yıldız çocuğu dövdü. Zincire vurdu ve tekrar zindana kapadı. Ertesi gün sihirbaz gelip, bugün bana kırmızı altından sikkeyi getirirsen sana özgürlüğünü geri vereceğim. Getirmezsen öldüreceğim, bilmiş ol dedi.
Bunun üzerine yıldız çocuk ormana gidip gün boyunca kırmızı altından sikkeyi aradı. Ama hiçbir yerde bulamadı. Akşam olunca oturup ağlamaya başladı. Ağlarken küçük tavşan yanına geldi.
Tavşan, aradığın kırmızı altından sikke arkandaki mağarada dedi. Gözyaşlarını sil de sevin.
Sana nasıl teşekkür edeceğim diye haykırdı yıldız çocuk. Baksana üçüncü kez imdadıma yetiştin.
Ama önce sen bana acımıştın dedi tavşan ve süratle kaçıp gitti.
Yıldız çocuk mağaraya girdi ve en uzak köşede kırmızı altından sikkeyi buldu. Sikkeyi cüzdanına koyup aceleyle kente döndü. Onu gören cüzzamlı yolun ortasında durup seslendi.
Kırmızı altından sikkeyi bana ver, yoksa öleceğim.
Yıldız çocuk yine ona acıyıp sikkeyi verdi. Senin benden çok ihtiyacın var dedi. Ama kederliydi çünkü kendisini bekleyen akıbeti biliyordu.
Fakat o da ne? Kent kapısından geçerken nöbetçiler önünde yerlere kadar eğildiler. Efendimiz ne kadar güzel dediler. Peşinden bir kalabalık geliyor, yeryüzünde bundan güzel bir varlık olamaz diye bağırıyorlardı.
Yıldız çocuk ağlayarak, benimle alay ediyorlar, sefaletimle eğleniyorlar dedi kendi kendine.
O kadar büyük bir kalabalık toplandı ki yıldız çocuk yolunu şaşırdı ve nihayet büyük bir meydana kralın sarayının önüne geldi.
Sarayın kapısı açıldı, rahipler ve kentin yüksek rütbeli subayları onu karşılamaya koştular.
Karşısında yerlere kadar eğilip, sen beklediğimiz efendimizsin, kralımızın oğlusun dediler.
Yıldız çocuk cevap verdi. Ben bir kralın değil, yoksul bir dilenci kadının oğluyum. Hem niye güzel olduğumu söylüyorsunuz, yüzüne bakılamayacak kadar çirkin olduğumu biliyorum.
Bunun üzerine zırhı yaldız çiçek kakmalı, miğferinde kanatlı aslan yatan adam kalkanını kaldırıp, efendimiz nasıl güzel olmadığını söyleyebilir diye haykırdı.
Yıldız çocuk baktı bir de ne görsün. Yüzü tıpkı eski yüzüydü, eski güzelliğine kavuşmuştu. Gözlerinde daha önce mevcut olmayan bir şey gördü.
Rahipler ve yüksek rütbeli subaylar önünde diz çöküp konuştular. Eski bir kehanet bizi yönetecek olan kişinin bugün geleceğini bildirmişti. Buna uygun olarak efendimiz bu tacı ve bu asayı alıp bizim adaletli ve mağfiretli kralımız olsun.
Ama yıldız çocuk ben buna layık değilim dedi. Çünkü beni doğuran anayı inkar ettim. Annemi bulup af dilemeden rahat yüzü göremem. Bana izin verin gideyim yine dünyayı dolaşmam gerek. Bana krallık tacı ve asası sunduğunuz halde burada oyalanamam.
Yıldız çocuk konuşurken yüzünü rahiplerle subaylardan kent kapısına giden sokağa çevirdi.
Bir de ne görsün, askerlerin zor zapt ettiği kalabalığın içinde annesi olan dilenci kadın ve yanında da yol kenarındaki cüzzamlı duruyordu.
Yıldız çocuğun dudaklarından bir sevinç çığlığı koptu. Hemen koşup gitti ve diz çökerek annesinin ayaklarındaki yaraları öptü, onları gözyaşlarıyla yıkadı. Başını tozlu yere eğdi, kalbi parçalanırmışçasına hıçkırarak konuştu.
Anne, gurur anında ben seni inkar ettim. Tevazu anımda sen beni kabul et. Anne ben sana nefret sundum. Sen bana sevgi sun. Anne ben seni reddettim. Sen şimdi evladını bağrına bas.
Ama dilenci kadın tek kelime söylemedi.
Yıldız çocuk kollarını uzatıp cüzzamlının beyaz ayaklarına sarıldı. Ben sana üç kez merhamet ettim. Anneme söyle bir kelime de olsa konuşsun benimle dedi.
Ama cüzzamlı tek kelime söylemedi. Yıldız çocuk tekrar hıçkırarak, ''Anne, ıstırabım dayanılır gibi değil. Beni affet, izin ver ormana döneyim.'' dedi.
Bunun üzerine dilenci kadın elini yıldız çocuğun başının üstüne koyup, ''Ayağa kalk.'' dedi. Cüzzamlı da elini yıldız çocuğun başına koyup, ''Ayağa kalk.'' dedi.
Yıldız çocuk ayağa kalkıp ikisine baktı ve karşısında bir kral ve bir kraliçe gördü.
''Kraliçe, imdadına yetiştiğin bu adam babandır.'' dedi.
Kral da, ''Ayaklarını gözyaşlarınla yıkadığın bu kadın annendir.'' dedi.
Sonra da boynuna sarılıp onu öptüler, saraya götürüp giydirdiler, başına tacını, eline asasını yerleştirdiler. O da nehir kenarındaki kenti yönetti, efendisi oldu. Herkese adaletli ve mağfiretli davrandı. Kötü yürekli sihirbazı sürgüne gönderdi. Oduncuyla karısına çeşitli değerli hediyeler yollayıp çocuklarına yüksek mevkiler bahşetti. Hiç kimsenin kuşlara, hayvanlara zulmetmesine izin vermedi. Sevgiyi, iyiliği, merhameti öğretti. Yoksullara ekmek, çıplaklara giysi dağıttı. Kentte barış ve bolluk hüküm sürdü.
Ama saltanatı uzun süreli olmadı. Çok ıstırap çekmiş, çok zor bir sınav vermişti. 3 yıl sonra öldü.
Ondan sonraki hükümdar kenti zulümle yönetti.
11. ayrımın sonu. Sayfa 147.
Thank you.